Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 5. Ayrım. Çımacı Ali Sözen'in evi duvar dibiyle Zeynep Kamil arasında kalan sokaklardan birindeydi. İki katlı ve her nasılsa Karadenizli müteahhitlerin yıkımından yakayı kurtarmış bir bina. Fakat eski ve onarılmamış. Adresi bulmakta zorluk çekmemişlerdi. Üçü de arabadan inerek binaya yaklaştı. Zili nizam çaldı. Tülay ve Cahit de arkasında durdular. Üçünde de belirgin bir heyecan başlamıştı. Bu defa kendilerini bir haber elemanı gibi değil, cinayet olayını derinleştiren polis hafiyeleri gibi hissediyorlardı. Kapıyı 17-18 yaşlarında gösteren genç bir kız açtı. Onlara biraz ürkerek baktı. Başında saçlarını sıkı sıkıya örten bir başörtüsü, sırtında yeşil, kalın bir kolsuz hırka, basmadan dikilmiş bir entari, ayağında da yünden örülmüş, evde terlik niyetine giyilen patik vardı. Onlara biraz ürkerek baktı. ''Kimi aramıştınız?'' diye sordu. Nizam o yumuşak sesiyle, ''Ali Sözen Bey'in evi mi?'' dedi. Kız başını salladı sadece. ''Siz kızı mısınız?'' ''Hayır, torunuyum.'' ''Öyle mi? Acaba hanımı veya oğluyla görüşebilir miyiz?'' Kız dikkatle onları süzüyordu. Açık mavi gözlerinde hafif bir endişe belirmişti. ''Polis misiniz?'' diye sordu. Tülay arkadan cevap verdi. ''Biz televizyoncuyuz.'' Genç kızın şaşkınlığı sanki biraz daha artmıştı. ''Bir dakika.'' diyerek arkaya döndü ve ince sesiyle seslendi. ''Baba!'' Taş sofaya açılan arkadaki kapılardan biri aralandı. Kalın ve davudi bir erkek sesi duyuldu. ''Ne var Meliha? Kim gelmiş?'' ''Biraz bakar mısın baba? Televizyondan gelmişler.'' Gündüz vakti olmasına rağmen loş ve gölgeli olan sofa elektrik düğmesinin çevrilmesiyle aydınlandı. Ziyaretçiler sofanın arka tarafından yaklaşan birinin ayak seslerini duydular. Uzun boylu fakat zayıf biriydi. Çıplak ayağına yürürken mermer üzerinde akisler yaratan takunyalar giymişti. Mavi bir frenk gömleği, cepli bir yelek, altında da çizgili bir pijama vardı. İki gündür tıraş olmadığı yüzündeki sakaldan belliydi. Kapıya yaklaşıp misafirlerine baktı dik dik. Yüzünde hiç de dostane bir ifade yoktu. ''Buyurun, ne istemiştiniz?'' diye sordu. ''Tülay, sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Biz GTV'den geliyoruz. Babanızın hunharca öldürülmesiyle ilgili bir haber programı hazırlıyorduk da acaba sizlere birkaç soru sorabilir miyiz diye düşünmüştük.'' dedi. Uzun boylu adam onlara tuhaf tuhaf baktı. ''Neden?'' Halinde hiç de memnun olmamış ya da yardıma hazır bir tavır yoktu. Tülay kekeledi. ''Biliyorsunuz ya olay hala tam olarak çözülmedi ve katil elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Belki duymuşsunuzdur. Dün gece Levent'te babanızın ölümüne benzer bir cinayet daha işlendi. Bir kadın öldürüldü ve onun da başucunda bir şiir bulundu.'' Adam ters ters homurdandı. ''Bu bizi ilgilendirmiyor.'' ''Cahit, yeni cinayetten haberiniz var mı?'' diye sordu. ''Yok, duymadık.'' ''Bu tür ikinci bir cinayetin işlenmesi size ilginç gelmiyor mu?'' ''Neden gelsin? Ama bu pek alışılmış bir şey değil.'' Haberciler biraz yadırgayarak adamı süzdüler. Nedense onların bu ani ziyaretinden rahatsız olmuş bir hali vardı. Davranışları da biraz kabaydı. Nizam en yumuşak sesiyle lafa karıştı. ''Bizi yanlış anlamayın lütfen. Gayemiz olayın aydınlanmasına ve katilin yakalanmasına yardımcı olmak. Buraya o gaye ile geldik.'' ''Niye? Siz polis misiniz ki? Bu onların işi.'' ''Sosyal yaşantıda, medyada büyük bir güçtür ve...'' ''Gidin buradan.'' dedi adam. ''Sizinle konuşmak istemiyorum. Fakat...'' Adam kapıyı yüzlerine doğru kapatmaya kalkıştı. ''Rahat bırakın bizi. Pek çoğunuz vaatlerle kapıma dayandınız. Hepiniz palavracısınız. Hiçbirinizle görüşmek istemiyorum. Defolun.'' Sokak kapısı pat diye yüzlerine kapandı. Üçü de bu beklenmedik davranış nedeniyle şaşırmış kalmışlardı. Nizam, ''Nesi var bunun?'' diye homurdandı. Cahit omuzlarını silkti. ''Herhalde bizden önce de bir takım gazeteciler gelmiş ve onlarla görüşmüş olmalılar. Baksana, herif zaten lanet bir tipe benziyor. Gazetecilerden bıkmış olmalı.'' Nizam, ''Ama bizim kötü bir niyetimiz yok ki.'' dedi. Tülay da, ''Adamın bir kere kafası atmış. Belli ki gazetecilerden hoşlanmıyor.'' diye ekledi. ''Ne yapacağız şimdi?'' ''Ne olacak? Kıçımıza baka baka geri döneceğiz.'' Nizam Tülay'ın yanında Cahit'in bu şekilde konuşmasından utanmış gibi hafifçe kızardı. ''Siz bilirsiniz.'' diye mırıldandı. Tülay'ın olayların peşini bırakmaya pek niyeti yoktu. Cahit'in tüm muhalefetine rağmen öğleden sonra da Sevim Karagül'ün çalıştığı binaya gittiler. Hortex Giyim Sanayi'nin merkez binası Şişli'de görkemli bir yapıydı. Sabahleyin karşılaştıkları muamelenin aksine şirkette büyük bir ilgi gördüler. Kapıcısından umum müdürüne kadar herkes onlara nazik ve anlayışlı davrandı. Pek çok personelle ayrı ayrı konuştular. Genel müdür bile sekreterinin maruz kaldığı elim cinayetten dolayı onlara yaklaşık 20 dakikasını ayırdı ve Sevim Hanım'ın çok çalışkan, işine bağlı ve görevini hiç aksatmayan biri olduğunu söyledi. Bir zamanlar banka müdürlüğü yaptığı için iş disiplini ve otoritesinin mükemmel olduğunu, yerinin kolay kolay doldurulamayacağını ifade etti. Ne yazık ki özel hayatı hakkında fazla bilgisi olmadığını fakat mutsuz bir evlilik geçirdiğini bildiğini söyledi. Olay gecesi de her zamanki gibi altı sularında evine döndüğünü anlattı. Şirketteki en ilginç bilgiyi Ruhsar Özge adındaki kadın verdi. O gün öğle yemeği sırasında Sevim Karagül'ün müşterek tanıdıkları Nurperi Koç adında bir arkadaşı ile gece Layla'ya gideceklerini söyledi. Hatta Sevim Hanım Ruhsar Özge'ye de davet yapmış fakat o gece evlerine bir misafir geleceği için daveti kabul edememişti. Tülay, Nurperi Koç'u nerede bulabileceklerini sordu. Nurperi de çalışan bir kadındı ve duldu. O da Kavsan firmasında sekreterlik yapıyordu. Ruhsar Hanım'dan adresi aldılar ve Hortex giyim sanayini terk ettiler. Kavsan İthalat ve İhracat Anonim Şirketi, Mecidiyeköy'de faaliyet gösteriyordu. Yüksek bir binanın 3 katına yayılmışlardı. Nurperi Koç'u bulmaları zor olmadı. GTV kanalından geldiklerini söyleyince kadın biraz kuşkuyla baktı onlara. Geliş sebeplerini anlatmalarına rağmen önce biraz tedirgin oldu. Hatta fazla söyleyeceği bir şey olmadığını ısrarla belirtti. Fakat yanlarında kamera olmayınca ve görüntü yoluyla ekrana aksetmeyeceğini anlayınca biraz rahatladı. Kadınla konuşmayı ağırlıklı olarak Tülay sürdürdü. Nurperi Koç 40 yaşlarında, bakımlı ve havalı bir kadındı. Cahit de Nizam kadını beğeniyle süzdüler. Ziyaret sebeplerini yine Tülay anlattı. Kadın önce kemküm etti ve fazla izahat vermekten kaçındı. "Anlatacağım fazla bir şey olamaz. Bu çok üzücü bir olay ve hala etkisindeyim," dedi. Tülay, "Sizi anlıyorum," diye mırıldandı. "Sevim Hanım'la arkadaşlığınız eski midir?" "Evet, 10 seneyi aşmıştır herhalde. Bu cinayeti kimin işlediği konusunda bir fikriniz var mı ya da tahmininiz?" "Hiç yok, aklım öyle bir gelmiyor. Ruhsar Özge'den işittiğimize göre galiba cinayet gecesi bir kulübe gidecekmişsiniz, doğru mu?" "Doğru, saat 7'de gelip beni alacaktı, sonra da Layla'ya gidecektik. 7.30'da onu telefonla aradım, evi cevap vermiyordu. Önce evden çıkmış olabileceğini düşündüm ama 8 olup da gelmeyince bu defa cebinden aradım. Telefon yine cevap vermiyordu." Nurperi Koç'un gözleri yaşardı. Mendiliyle göz pınarlarında beliren iki damla yaşı sildi. Sonra ağır ağır devam etti. "Merak etmeye başladım. Önemli bir neden olmadıkça mutlaka randevusuna gelirdi. Hele cep telefonuna cevap vermemesi beni telaşlandırdı. 10.30'a kadar yine de bekledim. Sonra ümidi kestim. Hatta biraz bozuldum da. Herhalde yarın beni arar, bir açıklama yapar diye düşündüm. Ertesi gün öğleye kadar telefon bekledim bizim şirkette. Yine aramayınca çalıştığı yere telefon ettim. Zaten acı haberi de o zaman Ruhsar'dan aldım. Feci, çok feci bir olay. Hala etkisindeyim." "Anlıyorum," diye mırıldandı Tülay. Bu defa Cahit sordu. "Galiba zengin bir armatörle evliymiş, doğru mu?" "Evet, Hüsnü Şakiroğlu'nun karısıydı. 3 sene önce boşandılar." "Neden?" dedi Cahit. "Uyuşamadılar. Hüsnü Bey zengin fakat cahil biriydi. Aralarında kültür farkı vardı." "Tek sebep bu muydu?" "Bilmiyorum ama galiba Hüsnü Bey çok kıskanç biriymiş. Yani karısını herkesten kıskandığını, bu nedenle sık sık aralarında maraza çıktığını defaatle Sevim'den duymuştum. Boşandıktan sonra da kocasıyla zaman zaman ilişkileri olmuş muydu?" "Sanmıyorum ama uzun süre Hüsnü Bey'in boşanmamak için direttiğini, hatta araya bazı aracılar koyduğunu biliyorum. Sevim'e deli gibi aşıktı." Bu defa Tülay girdi araya. "Kocasının böyle bir şeye tevessül edeceğini tahmin edebilir misiniz? Yani Sevim'i öldürmek gibi mi?" "Yo, hayır. Buna hiç ihtimal vermem. Aynı soruyu bana bu sabah polis de sordu." "Cahit, poliste görüştünüz mü?" dedi. "Sizden bir saat kadar önce buraya bir komiser geldi ve bana bazı sorular sordu." "Sarışın, mavi gözlü, yanağında gamzesi olan biri mi?" "Evet, komiser Kenan diye tanıttı kendini. Onu siz de tanıyor musunuz?" Cahit başını sallarken göz ucuyla Tülay'a baktı. Genç kızın yüzündeki tebessüm nedense sinirlerini bozdu. Hemen bakışlarını kaçırdı Tülay'dan. Nizam konuşmaları daha ziyade dinlemiş, pek lafa karışmamıştı. İlk defa Nurperi Koç'a bir sual yöneltti. "Arkadaşınız şiirden hoşlanır mıydı?" "Şiir mi? Ha, anlıyorum. Gazetelerden öğrendim. Şu yatağa bırakılan şiir nedeniyle bana bu suali yönelttiniz değil mi?" "Vallahi ne diyeyim, genelde okumayı severdi. Boşandıktan sonra onunla Bodrum'a bir tatile gitmiştik. Bir hafta boyunca elinde çeşitli kitaplar gördüm. Ama yanılmıyorsam daha ziyade roman türünde şeylerdi. Şiir kitabı okuduğunu hiç anımsamıyorum. Şiirle başı pek hoş değildi galiba. En azından ben öyle düşünüyorum. Zaten ölmüş bir insanın aleyhinde konuşmak istemem ama bana sorarsanız bedi duyguları ve sanatsal yönü fazla gelişmiş biri değildi. Nizam kızararak son bir soru daha sordu. Acaba hayatında şu sıralar bir erkek var mıydı? Nurperi Koç nedense kısa bir tereddüt geçirdi. Sanki çok zor bir soruyla karşı karşıya kalmış gibi epey düşündü ve sonra ''Bilmiyorum'' dedi. En azından bana söylememişti. GTV'nin üç elemanı da o sırada kadının yalan söylediğini ve belirli birinin ismini vermekten kaçındığını içlerinden düşündüler. Dışarıya çıktıklarında yağmur hızını artırmıştı. Televizyon kanalının arabasına koşuştular. Tülay şoförün yanına oturdu. Hareket ettiklerinde arkasına dönüp söylendi. ''Ne dersiniz? Bütün bir gün haybeye mi gitti? Kayda değer bir şey öğrenemedik. Ben sana çok önceden söylemiştim. Bizler haberciyiz kızım, polis hafiyesi değil. Sen olayın sosyolojik boyutunu haber yapmaya çalışacağına, katilin kimliğini ortaya çıkarmaya çalıştın. Olacağı buydu. Ne şaşırıyorsun?'' Tülay bozulmuş gibi dudaklarını büktü. Nizam o her zamanki ağır başlılığıyla lafa karıştı. ''Bana sorarsanız Nurperi Hanım bizlerden bir şey saklamaya çalıştı. Siz de dikkat ettiniz mi? Ölen kadının hayatında bir erkek olup olmadığını biliyor musunuz?'' diye sorduğumda bocaladı. Epey tereddüt etti. Sonra ''Bilmiyorum'' dedi. ''Bana kalırsa o kadın bir şeyler biliyor ama bize açıklamadı.'' ''Evet'' dedi Tülay. ''Ben de aynı şeyi hissettim. Galiba bizden ürktü.'' ''Allah Allah'' diye homurdandı Cahit. ''Niye bizden ürkecek ki?'' Nizam bilgeç bir edayla güldü. ''Bana kalırsa o bizden değil katilden ürktü.'' Cahit de Tülay yağmurdan ıslanan gözlüklerini kurulamaya çalışırken Nizam'a baktılar şaşkınlıkla. ''Katilden mi?'' diye sordu Cahit. ''Kesin emin olamam tabii ama o kadının birinden şüphelendiği muhakkak. Yüzünün aldığı hali görmediniz mi? Bir an sapsarı kesildi. Hadi oradan, kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ben hiç de öyle bir değişiklik sezinlemedim.'' ''Ben Nizam'ın düşüncesine katılıyorum. O kadın korktu. Onun bildiği bir şey var. Siz ikiniz de kafayı üşütmüşsünüz. Durduk yere senaryolar üretiyorsunuz. Bırakın da bu işi polis halletsin. Biz daha fazla kurcalamayalım.'' Televizyon binasına gelinceye kadar bir daha konuşmadılar. O akşam saat 17.30 sularında Kasımpaşa'da çıkan bir yangının haberi ve görüntüsü için Cahit'le Taner olay yerine gitti. Tülay'ın o gece nöbeti yoktu. Bir an önce mesaisinin bitmesini ve evine kapağı atmayı istiyordu. Masasının üstünü temizlemeye çalışırken Nizam yanına yaklaştı. Boş piposunu yine dişlerinin arasına sıkıştırmıştı. Çekingen bir edayla ''Tülay Hanım'' diye mırıldandı. ''Evet Nizam, hazır Cahit yokken sizinle bir şey konuşmak istiyorum.'' Genç kız kısa bir an içinde tedirginlik hissederek Nizam'ı süzdü. Cahit'in yokluğunda kendisine ne söyleyebilirdi ki? Acaba Cahit'le aralarındaki henüz aleniyete dökülmemiş bağı mı anlamıştı? Kızarır gibi oldu. Ama bu kesinlikle onu ilgilendirmezdi. Yoksa Nizam da mı kendisine ilgi duyuyordu? Şayet öyleyse duygularını çok iyi saklamıştı doğrusu. Bu ana kadar hiç fark etmemişti bunu. ''Söylemek istediğin nedir Nizam?'' dedi. Ama elinde olmadan tavrı değişmiş, sanki işiteceği haberden daha şimdiden rahatsız olmuşçasına araya bir mesafe koymaya kalkışmıştı. Nizam boş piposunu ağzından çıkardı. Tülay'ın koltuğunun yanındaki iskemleye ilişti. Biraz sıkılgan, biraz da kararsız bir hali vardı. ''Bakın Tülay Hanım'' dedi. Fakat cümlesinin devamını hemen getirmedi. Genç kız şayet düşündüğüm şeyleri söyleyecekse, bir an evvel konuşsa da bu sıkıntıdan kurtulsam dercesine çatık kaşlarla yüzüne bakmaya devam etti. ''Evet, bilmem ki nasıl söylesem, ben alengirli işler yapmayı pek sevmem ama, hadi Nizam, ne söyleyeceksen de şunu. Sanırım Cahit bize pek inanmıyor.'' Tülay ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Bu kesinlikle beklediği bir başlangıç değildi. ''Hangi konuda?'' diye sordu. ''Nurperi Koç'un bize anlattıkları hakkında.'' Genç kız derin bir nefes aldı. Yanılmıştı. Şimdi ona neden üşütük dediklerini daha iyi anlamıştı. Garip, çekingen bir insandı Nizam. ''Yani kadının katili tanıdığını mı söylemek istiyorsun?'' ''Evet, öyle de denilebilir. Bakın Tülay Hanım.'' Kız onun lafını kesti. ''Dur biraz. Önce ikide bir bana hanım diye hitap etmekten vazgeç. Burada hepimiz arkadaşız ve an geliyor 24 saat iç içe yaşıyoruz. Senin hitabın daima araya mesafe koyuyor. Bu resmiyete ne gerek var?'' Nizam utanır gibi başını önüne eğdi. ''Siz nasıl isterseniz, kusura bakmayın, bu benim tarzım. İnsanlarla pek içli dışlı olamıyorum. Aslında bu duruma pek aldırmam da. Herhalde siz de biliyorsunuz, bu halimden dolayı arkadaşlar bana üşütük diyorlar. Her ne kadar yüzüme karşı söylemiyorlarsa da, gıyabımda benden öyle bahsettiklerini biliyorum. Umrumda değil. Fakat siz hanım diye hitabımı istemiyorsanız, sizi adınızla da çağırabilirim. Sevinirim Nizam. Üşütük lafına gelince de boş ver. Ne derlerse desinler. Seni çekemediklerindendir. Ben senin yetenekli biri olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim Tülay. Heh, şöyle işte. Kız da rahatlamıştı. Şimdi devam et bakalım, dedi. Sizinle gizli bir ittifak yapalım. İttifak mı? Hangi konuda? Nurperi Koç'u daha bir derinini araştıralım. Genç kız bir düşündü. Yani polis gibi mi? Neden olmasın? Denemeye değer. Ben o kadının bir şeyler gizlediğine eminim. Becerebilir miyiz? Bu hem zaman ister hem de deneyim. Bizler konunun uzmanı değiliz ki. Biliyorum ama istersek başarabiliriz. Ne de olsa gazeteciyiz. Bizler de araştırmacı sayılırız. En azından bir deneriz. Yani Cahit'e söylemeyecek miyiz? O bizim gibi düşünmüyor. Konuyu açarsak karşı çıkacaktır. Tülay ona haber vermeden gizli işler yürütmeyi pek uygun görmemişti. Cevap vermesi biraz uzadı. Fikir cazip gelmişti ama Cahit'ten saklaması kesinlikle hoş olmazdı. Bunun pek doğru olduğunu sanmıyorum, diye mırıldandı. Üstelik o ikimizden de tecrübelidir. Bütün sorun onu ikna etmekte. Siz nasıl isterseniz. Ben başaracağımı sanmıyorum ama dilerseniz şansınızı bir deneyin. Tamam, dedi Tülay. Önce bu fikirden hoşlanmayacak, karşı çıkacaktır. Hatta bizi bir süre alaya da alır ama sen merak etme. Sonunda ben onu ikna ederim. Omuzlarını silkti Nizam. Umarım dediğiniz gibi olur. Tülay dostça elini Nizam'ın omzuna attı. Şimdi söyle bana, aklında hazırladığın bir plan var mı? Henüz yok, fakat o kadını sıkı bir takibe almalı. Nasıl yapacağız bu işi? Her gece en azından birimiz peşine takılmalıyız. Onu adım adım takip etmemiz gerekecek. Şayet düşündüğümüz gibi ise eninde sonunda katille temas kuracaktır. Tülay bu plana burun kıvırdı. Bu biraz fazla hayalcilik olmaz mı? Katil hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Kimi arayacağız? Senin mantığına göre kadının temas kurduğu herkes potansiyel suçlu olacak. Bununla nereye varabiliriz? Ben kolay olacağını söylemedim ama unutmayın, düşündüklerimiz doğru ise katil bu kadarla da yetinmeyecektir. Yeni cinayetler işleyeceğine eminim. Tülay umutsuzca koltuğuna yaslandı. Boyumuzu aşan bir işe kalkıştığımızın farkında mısın? Evet, diye başını salladı. Biliyorum ama işin zevki de burada ya. Biz galiba çılgınız, dedi Tülay gülümseyerek. Ertesi sabah servis otobüsünde Cahit yanında oturan Tülay'a hayretle sordu. Deli misiniz siz? Bu senin fikrin mi yoksa üşütüğün mü, diye sordu. Genç kız ikimizin de, dedi. Oynatmışsınız. Polis hafiyeliğine mi soyunuyorsunuz yoksa? Böyle diyeceğini tahmin etmiştik zaten. Ne dememi bekleyebilirsiniz ki? Bizler gazeteciyiz. Haber peşinde koşmamız çok doğal. Fakat sadece haber. Umumun haber alma hakkını sağlamak bizim görevimiz. Ama suçluların peşinde koşup onları yakalamak değil. Şimdiye kadar bu önemli farkı çoktan anladığını sanırdım. Merak etme, o kadarını ben de biliyorum. Öyleyse, hadi o zaten üşütük. Ya sana ne oluyor? Yapma Cahit, o manyağın tespitini sen de istemez misin? İsterim tabii ama bana elzem olmayan işlere de burnumu sokmam. Bir defa denesek ne olur sanki? Ölüm yok ya ucunda. Onu da Allah bilir. Kazayla doğru bir iz sürersek sapığın bizi de yakamıza bir şiir iliştirip öldürmeyeceğini kim garanti eder? Korkuyor musun yoksa? Cahit ters ters baktı kıza. Ben de korkağa benzer bir hal var mı? Öyleyse bu teklifi kabul eder, sen de bize katılırsın. Dur, dur biraz. Yani ben muhalefet etsem de sen bu işin peşini bırakmayacak mısın? Hayır, biz kararımızı verdik ama ben senin de katılmanı istiyorum. Çılgınlık, diye homurdandı genç adam. Suratını asıp somurttu. Bir süre hiç sesini çıkartmadan öylece kaldı. Tülay onun beyninden teklifi tarttığını biliyordu. Sabırla hiç sesini çıkarmadan konuşmasını bekledi. Neden sonra Cahit, peki planınız nedir, diye sordu. Bu sualin kabul anlamına geldiğini biliyordu Tülay. Usulca uzanıp elini tuttu. Harikasın, diye fısıldadı. 5. ayrımın sonu, sayfa 62, devamı 6. ayrımda.